11. ayrım, sayfa 92, savaş gelinleri, Helen Bryan. Rachel adında genç bir kadın İngilizce konuşarak sabırsızca patladı. Zorluklar mı? Peh, imkansızlıklar. İşler Avusturya'da çok kötü, Polonya'da kötü, Almanya'da daha kötü. Büyük bir rüşvetle bile geçiş vizesi almak zor. Kim öyle bir rüşvet verebilir ki? Naziler Yahudilerin mülklerine el koydu ve daha önce fakir olmayan insanlar bile fakirleşti. Pek çok ülke sırtını dönüyor, kapılarını fakir insanlara kapatıyorlar. Çocuklar için biraz daha kolay ama onlar için bile zorluklar var. Eşim İngiltere'ye gelen çocuklar için evler bularak Kinder Transport ile bağlantı kuruyor. İşini bilen insanlardır. Kız kardeşlerin gelse muhakkak bilgin olurdu. O nedenle henüz varamadıklarını düşünüyorum. Nazilerin Avusturya'da birçok insanı tutukladığı haberini alıyoruz. Yeniden yerleşim için... Yeniden yerleştirme diyorlar ama diye devam etti başka bir kadın. İnsanlar çalışma kamplarında Almanlar tarafından köleleştiriliyor. Onlara hayvanlar gibi davranılıyor. Hatta çocuklar ve yaşlılar... Tanni İngilizceyi takip etmekte zorlanıyordu. Herhalde babasını çalışma kampına filan göndermezlerdi. Babası bir doktordu ve ona saygı duyulurdu. Mutti ve Bayan Zayman ise işçi olarak sınıflandırılamazdı. Mutti kamplar hakkında hiçbir şey söylemedi. Sadece insanların taşındığını söylemiş. Fakat mektup aylar önce yazılmışsa şimdi İngiltere'de olmalılar. Ailem Clara ve Lily'nin Nisan ayında Kinder Transport'ta olması için ayarlama yapmıştı. Onlar ayrılır ayrılmaz ülkeden gideceklerdi. Masadakiler daha da endişeli bakıştı. Johnny ciddi olarak ağlamaya başladı. Tani onun sırtını okşarken gülümsemesi soldu. Bir kadından diğerine bakarken sesi öfkeyle tizleşti. ''Bakın bu benim babama sözümdü. Ona söz verdim. Bruno ve ben kaçıyorduk ve teknede ikizlere yer yoktu. Bana önce gitmem sonra da ikizlere İngiltere'de göz kulak olmam gerektiğini söyledi. Şimdi onları bulmak benim sorumluluğum. Ama bebekten sonra öyle hastalandım ki birçok şeyi ihmal ettim.'' dedi suçlulukla. ''Biri bana kızların geldiğini söylemediyse bu benim hatam olmalı. Bir mektup ya da telefon araması vardır ama ben yataktaydım ve öyle yorgundum ki orada olmadığımı sandılar. Ama artık iyiyim ve neredelerse onları bulmak zorundayım. Ailem gelince hepimiz Oxford'a taşınacaktık. Belki de bizi Londra'da bulamayınca Oxford'a gitmişlerdir.'' Gözleri doluyordu. ''Benim hatam.'' Alt dudağı titredi ve gözyaşları akmaya başladı. Yaşlı kadın elini tuttu. Zavallı kız berbat görünüyordu. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı ve elbisesi üzerinden dökülüyordu. Tante Berthe ayağa kalktı ve kolunu Tanni'nin omuzlarının etrafına koydu. ''Elbette bu senin hatan değil, Tanni'' dedi onu rahatlatmak için. ''Bir bebek doğduktan sonraki zaman çok zor olabilir.'' Diğer kadınlar başlarını sallayıp onayladılar. ''Johnny'yi eve götür canım. Aileni bulmaya çalışacağız. Kardeşlerin gerçekten Kinder Transport'taysa nerede olduklarını bulabiliriz.'' ''Ya değillerse? Çok fazla çocuk, çok fazla.'' dedi Rachel. Başını ellerinin arasına aldı. ''Hiç.'' dedi diğeri. ''Küçük kız yeterince üzgün.'' ''Ve Mutti, Papa ve Bayan Zayman.'' Daha fazla bakış üzerinde toplandı. ''Tante Berthe, Kinder Transport ile başlayacağız. Onu izlemesi daha kolay. Ancak ebeveynlerini ve Bruno'nun annesini bulmak için elimizden geleni yapacağız.'' dedi. ''Bu arada Tanni, eşim evde konuşulanlardan dışarıda bahsetmememiz gerektiğini söylüyor. Tek kelime bile etme. Başka bir yerdeki Yahudilere yardım edeceksek çok dikkatli olmalıyız. İngilizler...'' ''İngilizler en az Almanlar kadar kötü.'' diye sinirlendi Rachel. ''Yetkililerin dikkatini çekmekten kaçınmak için ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir bilsen. Üyelerimizin her biri kafasında farklı bilgiler tutar. Kimse her şeyi bilmiyor. Bu yüzden birimiz gözaltına alınır veya sorgulanırsa tüm komitenin çalışmalarını tehlikeye atamaz.'' ''Sus Rachel, yeter artık. Fakat Tani, Almanca konuşmamayı, hatta Bruno ile bile konuşmamayı özen göster. Her yeri dinliyorlar ve Almanya ile savaş bu kadar yakına gelirse yabancı gördükleri herkesi gözaltına alırlar. Gözaltı diye sor Tani, o ne? Hapishane gibi bir kampta tutulmak. Ailesini yakında görme umudu ve yardım bulduğu düşüncesiyle rahatlayan Tani'nin şimdi başka endişeleri baş göstermişti. Yorgundu ve Johnny'yi eve götürüp emzirmek istiyordu. Ayağa kalktı ve Tante Bertha'ya teşekkür ve veda etti. Olabildiğince çabuk eve yürüdü. Johnny ağlamaya başlamış, ağrıyan kollarında ağırlaşmıştı. Ya onu da o kamplardan birine koyarlarsa? Johnny'yi ondan alırlar mı? Ona sıkıca sarıldı. Ayrılma fikrine dahi dayanamamıştı. Eve girdiğinde sıcak yağda kızartılan bir şeylerin kokusunu aldı ve yanık yağ kokusu midesini bulandırdı. Ev sahibesi onu dar koridorda yakaladı. ''Seninle konuşmayı bekleyen bir kadın var salonda.'' Tani hızla kasvetli küçük odaya girdi. Tanıdık bir sima, bir elbise ve şapka gördüğü an kalbi duracak gibi oldu. Birdenbire her şey yine düzeldi. Annesi onu bulmuştu. Mutti diye mutlu bir şekilde bağırdı. Ah Mutti, geleceğini biliyordum. Ama cümlesini yarım bıraktı ve kalbi tekledi. Annesi değildi. Tante Bertha'ya giderken kaldırımda gördüğü iyi giyimli hanımlardan birini tanıdı. Bayan Zayman, siz misiniz dedi kadın tereddütle, not panosunu kontrol ederek. Bebekli bu kız evlenemeyecek kadar genç görünüyordu. Fakat Bethnal Green'de gördüklerini düşününce bir Yahudi ise çok da şaşırmamak gerekirdi. Tanit konuşamayacak kadar hayal kırıklığına uğrayarak başını salladı. Nasılsınız? Benim adım Penelope Fairfax ve kadın gönüllü hizmetinden geliyorum. Hükümet yakında Almanya ile savaşa gireceğimizi düşünüyor ve güvenlik için anneleri ve çocukları kırsal kesimlere tahliye ediyoruz. Almanların Londra ve diğer şehirleri bombalamaları veya gaz kullanmaları bekleniyor. Tani ona baktı. Ne demek istemişti? Savaş? Tani yabancı İngilizce kelimeyi tekrarladı. Korkarım ki öyle. Şimdi Bayan Zayman, bu formu imzaladığınızda sizi ve bebeğinizi Londra'dan uzakta güvenli bir yere gönderebiliriz. Tanya anlayamıyordu. Londra'dan uzak mı diye sordu. Başka bir yere nasıl gidebilirdi? Bruno, ailesi ve ikizler ne olacaktı? Tante Bertha olmadan nasıl idare ederdi? Başı döndü. Panikle savaşırken kendisini İngilizce ifade etmeye çalıştı. ''Affedersiniz lütfen ama gidemem. Kız kardeşlerim, ailem, kayınvalidem geliyor. Londra'da onlar için beklemeliyim. Onlar gelince Oxford'a gideceğiz. Ben yapamam.''
''Saçmalamayın Bayan Zayman.''
''Yapamazmış. Bu insanlar her geçeni İngiltere'ye sokabileceklerini düşünüyor.'' diye düşündü Penelope. Zaten listesindeki konaklama yerleri aşırı kalabalıktı ve iyi niyeti kırılma noktasına geliyordu. Ayrıca geç kalıyordu ve listesinde onay imzasına ihtiyaç duyduğu 8 aile daha vardı. Kızı ve bebeğine yakından baktı. Yabancıydılar ama ikisi de temiz görünüyordu. Yara yoktu ya da öksürmüyorlardı. Kızın kocası Savaş Bakanlığı için çalışıyordu. Bebek listesindeki cılız Londra bebeklerinin çoğunun aksine iyi beslenmiş ve sağlıklıydı. Şu anda konaklama yerlerinin az olması nedeniyle meslektaşlarından birinin Penelope çoğunlukla Londra'daki dairesinde kaldığından Crowmarsh Priors'taki büyük evinin tahliye edilen aileler için kullanılabileceğine karar vermesi an meselesiydi. Çok daha fena çocuklar dolmadan önce bu kızı ve bebeğini Evangeline'in yanına tayin etmeye karar verdi. Sersem gelininin dişe dokunur bir şeyler yapması gerekiyordu artık. Sevgili Richard görev için uzakta olduğundan Evangeline'in bir sürü boş zamanı vardı. Kızın artık yaptığı düşükten iyileşmesi, aklını başına devşirip sorumluluk alması gerekiyordu. Richard'ın nesi vardı ki bu Amerikalı serseme kalbini kaptırıp zavallı Alice'in kalbini kırmıştı? Penelope can sıkıntısıyla dudağını ısırdı. Bu sorunun cevabını asla bulamamıştı. Richard'ın iyiliği için gerçekten denemişti ama tembel Evangeline'in bir denizci eşi olmak da kötüydü ve sevgili Alice onun kariyeri için iyi olabilirdi. Dertleşirken bir arkadaşına Evangeline bir metres gibi oldukça egzotik diye haykırmıştı. Bir süre sonra veya bir kedi diye eklemişti. Bir kedi kadar gizemli. Daha da kötüsü Evangeline'in elbiseleri oldukça uygunsuzdu. Asla çaba göstermiyor, Richard'ın eski kazak ya da gömleklerini ya da eski püskü başka şeyleri giyiyordu. Amerikalı olduğu için diye düşünmüştü Penelope. Onlar modernleşmemiş vahşilerdi.
Çok korkunç canım, dedi arkadaş anlayışla. Ne tarihli ki kırsal kesimlerde yaşıyor ve Plymouth gibi Richard'ın üstlerinin onu fark edeceği bir yerde değil.
Ya da komutanların eşlerinin. Penelope o akşam Evangeline yazmaya karar verdi. Richard'ın iyiliği için kendini toparlamasının zamanı geldiğini sertçe söyleyecekti. Görevini düşünmeli ve tahliye edilmiş bir anne ve bebeği almaya hazır olmalıydı. Johnny mızmızlanarak uyanınca Penelope listesindeki diğer aileleri hatırladı.
Bayan Zayman, anneler imza konusunda tutuk davrandıklarında bize sorun çıkarıyorlar.
Penelope'un sesi tonu keskinleşmişti. Size kendi iyiliğiniz için söylüyorum. Hükümet Alman ve Avusturya vatandaşları için bir kamptan bahsediyor. Yerinizde olsam kamplara gönderilmeden evvel burayı imzalamayı tercih ederdim.
Mızıldanan bebeğini sallarken kamp mı dedi kız.
Savaş sırasında insanların kalması gereken bir kamp.
Bu kağıdı imzalarsam bir kampa gitmeyeceğim.
Kesinlikle dedi Penelope ve kağıtla kalemi uzattı. Başı ağrımaya başlamıştı. Aslında Sussex'te beklediğinizden çok daha iyi, oldukça hoş bir eve gideceksiniz. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz. İki gün sonra haham Cohen geldi ve Tanya'yı Victoria istasyonuna götürdü. Kadın komitesinin kız kardeşleri bulunduğu anda onu bilgilendireceğini söyledi.
Endişelenme, Berthe ve Rachel halledecek.
Bruno'nun nereye gideceğini bildiğini ve gitmesini onayladığını söyledi. O ve Tante Berthe onun hakkında konuşmuşlar ve gitmesi için iyi bir fikir olduğuna karar vermişlerdi. Özellikle de kampa gitmesi söz konusuyken. Ona nazikçe ama ciddi bir sesle bir eş ve bir anne olduğunu, her şeyi yönetmek ve elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışması gerektiğini, çünkü Bruno'nun çalışmasının çok önemli olduğunu ve bir gün anlayacağını hatırlattı. Şimdilik Johnny'ye göz kulak olmalı, iyi ve güvende kalmalı ve moralini yüksek tutmalıydı. Tani başını salladı ve üzüntüsünü gizlemeye çalışarak söz verdi.
Aferin dedi haham.
7. Bölüm. Doğu Londra 1939. Ağustos'un sonları. Londra rıhtımının yakınında North sokağındaki eski püskü iki katlı evlerden kira toplayan adam, kadınların çamaşır yıkama günü olan pazartesi para topluyor, böylece kadınları evlerinde bulabiliyordu. Kira parasını hazırlayanlar onu parayı sayarken izliyor ve küçük defterine notlar aldıktan sonra rahatlayarak kapılarını kapatıyorlardı. Kiranın tamamını toparlayamayanlar gelecek haftaya kadar ödemeyi ertelemek için hangi bahaneyi kullanabileceklerini umutsuzca düşünüyorlardı. Bayan Pigeon çalan kapıyı açmaya giderken yüzü endişeyle asılmıştı. Arka odadaki çocuklar nefeslerini tutmuşlardı. Babaları kadının kira parasını nereye sakladığını bulmuş olmalıydı. Parayı bulduysa hemen gözden kaybolur ve tamamını barlarda ya da köpek yarışlarında harcar, çocuklarının akşama ne yiyeceğini düşünmezdi. Eve geç ve utanılacak halde gelirdi. Ayakta bile duramazken yüksek sesle bir tartışma, bazen de bir tokat sesi duyulurdu. Ertesi gün anneleri evin altını üstüne getirir ve borç almak için amcaya rehin verilecek bir şeyler arardı. Pek fazla şey kalmamıştı. Kapıyı açtığın herkes eşikte duran kişiye ağızları açık halde baktı.
''Bu gelen kira adamı değil.'' diye bağırdı bir çocuk.
Gazetelerdeki fotoğraflarda gördüğü kraliçe gibi giyinmiş bir kadındı. Şık bir elbise, toplu saçlar, küçük kahverengi ve kırmızı tüylü bir şapka. Eldiven giyiyordu, bir el çantası, cilalı ayakkabıları ve parlak bacakları vardı. North sokağında kadınlar dizlerinin üzerinde düğümlenmiş kalın kahverengi pamuklu çoraplar ve dışarıda bile ev terlikleri giyerlerdi.
''Günaydın Bayan Pigeon.''
Kadın radyodaki insanlar gibi konuşuyordu. Çocuklar kadını daha iyi görebilmeye çalışıyorlardı ama perişan ev kıyafetinin üstüne geçirdiği önlüğü ve omzundaki violetle anneleri kapıyı vücuduyla kapatıyordu. Hanımefendi daha önce de gelmişti ama kadınla tartıştıktan sonra anne, çocuklar kadını göremeden suratına kapıyı kapatmıştı. Bu kez kadın hemen kapı eşiğine cilalı ayakkabısını sıkıştırdı ve yüksek, sert bir sesle konuştu.
''Bayan Pigeon, bu sefer gerçekten dinlemelisiniz. Savaşın patlak vermesi an meselesi, Londra'daki tüm çocuklar için kütük kaydı hayatı öneme sahip olduğundan düşmanın erişemeyeceği güvenli bir yere tahliye edilebilirler. Fakat çocuklarınızı kütüğe kaydettirmeyi reddettiğiniz için komşularınız da sizi örnek alıyor. Sadece bu sokakta neredeyse 40 çocuk var. Savaş başladığında seyahat etmeleri imkansız olmasa bile tehlikeli olacak. Hükümet doğudaki limanların, Almanların Londra'daki ilk hedefi olacağına inanıyor. North sokağına çok yakın. Bu bölgedeki herhangi bir bombanın gazhanelere isabet etmesi muhtemeldir. Ve patlarsa buradaki her şey bir ateş topunda kaybolacaktır. Almanların zehirli gaz kullanması da bekleniyor. Çocukları zaman içinde emniyete almak hayatı önem taşıyor. Bayan Pigeon, ölümüne yanmadan önce... Anne!
Mızıldanmalar bir koro haline almıştı ve Bayan Pigeon onlara kaşlarını çatmak için döndü. Bayan Pigeon sırtını döndüğünde genç kadın çabucak Violet'e şeker verdi. İnsanlar Violet'e sıklıkla şeker verirdi ve Violet bir şeker daha elde etmenin en kolay yolunun meleksi bir biçimde gülümsemek olduğunu öğrenmişti.
Ne sevimli bir kız ve böyle güzel mavi gözlü küçük bir kız, çok iyi bir küçük kız olmalı. Adın ne canım? Adını biliyor musun?
Kadın bir şeker daha uzattı. Violet aldı, ağzına doldurdu ve bir kez daha gülümsedi.
Violet.
Kadın hızlıca panosuna not aldı.
Ve kaç yaşında olduğunu biliyor musun Violet?
Violet şekerleri dürtmek ve başını sallamak için pis parmağını ağzına soktu.
Muhtemelen 3 diye yazdı kadın. Kız ve erkek kardeşin var mı Violet?
Violet başını öne arkaya salladı.
Bana isimlerini söyleyebilir misin tatlım? Onları yazmak için burada kalacağım.
Bayan Pigeon geri döndüğünde yüzü öfkeli bir ifadeye bürünmüştü. Çocuklardan biri diğerini dürttü, beklentiyle baktılar.
Violet ağzından ıslak bir parmak çıkardı. Elsie kıyafetlerini pişirecekmiş. Akşam onu yiyecekmişiz. Çünkü annem satacak başka bir şey olmadığını söylüyor.
Bayan Pigeon iç çekti, yenilmişti. Violet'i yere bıraktı. Kapıdan bir adım bile çekilmeden çocukların isimlerini ve yaşlarını söylemeye başladı.
En büyüğü 17 yaşındaki Bert, erkek kardeşi Terence 16 yaşında. Kazadan önce babalarının yaptığı gibi rıhtımda çalışıyorlar. Bugünlerde çok az iş var, o da şansları olursa. Eşimin bacağı devrilen bir yükün altında kaldı ve düzgün iyileşemedi. Ben de çocuklar iş bulana dek idare etmeye çalışıyorum. Ama onlar iyi çocuklar, giderek daha iyi maaş alıyorlar. Maaşları olmadan geçinemeyiz. Elsim 15'inde okulu bitirdi, o da çalışmaya başlayacak. Eşim tutkal fabrikasında ona iş buldu, haftaya başlayacak. O da para kazanınca evimizi elimizde tutabiliriz. Ağızlarımıza yiyecek koyabiliriz. Agnes orada 10 yaşında, hasta bir çocuk. Bu yıl 2 kez onun için doktor çağırdık ve yerinden kımıldayabilir mi bilemem. Koltuğundan bile kalkamıyor. İkizler var, Dick ve Willie. 8 yaşındalar ve çok yaramazlar. Bu Cem der demez bebek ağlamaya başladı. En küçüğü. Anne!
Pis odadan bir koro yükseliyordu.
Sussanız iyi edersiniz diye uyardı.
Yapmak istemediği bir şeyi yapmak zorunda kaldığı zamanki gibi alçak sesle konuşuyordu. Tıpkı evlilik yüzüğünü kira parası için amcaya verdiği zaman gibi. Anne kapıya döndü ve hala tartışıyorlarmış gibi görünmelerine rağmen alçak sesle konuşmaya devam ettiler.
11. ayrımın sonu. Sayfa 100.